Ayrım 10.
Adaletli disiplin, dürüstlük ve vicdan duygusunu geliştirir. Yaptığı yaramazlık karşısında öfkeye kapılarak abartılı biçimde cezalandırmaz, tam tersine sakin bir biçimde yaptıklarının neden kötü olduğunun ona anlayabileceği biçimde anlatılabilirse ve cezalarımızda dengeli olunabilirse çocuğumuzda adalet duygusu gelişir ve hatta cezalandırılmasını bile kabullenir. Ve bu iki kavram, yani koşulsuz sevgiyle birleştirilmiş disiplin, adaletli bir disiplin, onda vicdan duygusunun gelişmesini sağlayacaktır. Yaptığının neden kötü olduğunu anlamadan cezalandırılan bir çocukta vicdan duygusunun gelişmesini bekleyemeyiz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yaptıklarının neden kötü olduğunu çocuğa anlatmamız gerek dedik. Bu sadece yaramazlıklar konusunda değil, her konuda böyle olmalı. Bir yere izin vermediğimizde de nedenini sabırla açıklamalı, anlatmalıyız. Onlarla konuşmalıyız. Bunu yapmazsak ne aramızda bir iletişim kurulabilir, ne de ona vermek istediğimiz kavramları iletebiliriz. Bakın değil çocuk, 18 yaşında bir gencimiz neler yazmış. Bir şey için izin istediğimde hayır diyorlar ve nedenini açıklamıyorlar. Verdikleri cevap sadece hayır, işte o kadar. Oysa bana neden yapamayacağım lazım. Mantıklı bir açıklama lazım. Ama böyle bir açıklamayla hiç karşılaşmadım. En çok karşılaştığım, sen şimdi anlamazsın. İleride anne olunca anlayacaksın. O zaman açıklasınlar bir annenin duygularını. Artık 18 yaşına gelmiş birine bence bu laflar söylenmemeli. Akla yatkın yanıtlar istiyoruz. Küçücük bir çocuğun ağzını kapatmak için verilen cevaplar değil. Bakın yanılgılar ne kadar iliklerimize işlemiş ki bu duruma isyan eden gencimiz bile akla yatkın yanıtlar istiyor. Küçücük bir çocuğun ağzını kapatmak için verilen cevapları değil diyor. Oysa işin doğrusu en başta küçücük çocukların sonra da gençlerin sorularına mantıklı, aydınlatıcı ve doyurucu yanıtlar vermek olmalı. Çocuğumuza ve gencimize bir şeyler vermek, onları eğitmek istiyorsak, bunu onların ağzını kapatarak değil, onlarla konuşarak gerçekleştirebiliriz ancak. Ve parantezi kapatıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyelim enerjisi bol yavrumuz, çektiği şutlarla mutfak camını 5. kez kırdı. Küçük yaramazı karşımıza alıp, şu aşamada bizim için kırılmış camlara 5. kez ödenecek faturaların öncelik kazandığını, onun ileriye yönelik bir tanju, bir rıdvan olma çabalarınınsa yine bu aşamada bizi hiç mi hiç ilgilendirmediğini ve bütün bunların yanı sıra onu pataklamak için elimizden gelen o dayanılmaz arzuya her an yenik düşebileceğimizi çılgınlar gibi bağırarak söylememiz doğru olmaz. Yapmamız gereken, onu karşımıza alıp, bahçede oynarken dikkatli olman gerektiğini seninle daha önce de konuşmuştuk. Her kırılan camın yeniden takılması yeni bir masraf. Bunları bildiğin ve uyarıldığın halde aynı istenmeyen davranışı yinelediğin için seni cezalandırmamız gerekecek diyerek sakin ama kararlı bir ses tonuyla yaptığı hatayı ve verilecek cezayı onun anlayabileceği biçimde açıklamaktır. Bu arada suçla verilen cezanın dengeli olmasına da özen gösterilmelidir. Sıradan bir yaramazlık da olsa ödediği bedelin nedenini bu tür bir açıklamayla yaşayarak anlayan çocuk, kurallara uymanın özünde yatan haklılık, haksızlık kavramını ve adaletin işleyişini öğrenmeye başlayacaktır. Böylesi bir eğitim gören çocuk, bir süre sonra yaramazlıklarını kendisi değerlendirmeye, bir başka deyişle vicdanıyla hesaplaşmayı da öğrenmeye başlayacaktır. Düşünce üreten, bunları savunabilen, uygulayan insan, bu da bir başka ilkeyi, cesareti gösteriyor. Çocuklarımızın yürekli insanlar olmalarını istiyorsak, yine o küçük yaşta fikirlerine saygı göstermeli, asla alay etmemeli, yapmak istediği bir şeyi uygulaması için destek olmalı, girişimciliğine ket vurmamalıyız. Gündelik yaşam içinde kendine ve fikirlerine saygı duyulan çocuk, kendine saygısı ve güveni olan, fikirlerini savunabilen cesur bir birey olarak yetişecektir. Kendini ezdirmeyecek, aklının yatmadığı durumlarda boyun eğmek yerine baş kaldırma yürekliliğini kendinde bulacaktır. Çocuklarımızı ezmemeliyiz, terbiye ediyoruz diye baskılarla, korkutmalarla onun yeni filizlenmeye başlamış kişiliğini ezersek, hayata atıldığında kendini savunamayacak, ezik ve silik bir insan olacaktır. Üstüne üstlük bu cesaretsizlik, ruhunun ve beyninin derinliklerinde onu sürekli huzursuz edecek ve kendini bir türlü iyi hissedemediği için hayatın doyasıya yaşayamayacak, sadece gün dolduracaktır. Bir köpeğe asla yapılmaması gerekenler. Bir köpek ansiklopedisinde okuduğum köpek terbiyesiyle ilgili uyarı beni derinden etkiledi. Köpeğinizi eğitirken sakın onun kişiliğini ezmeyin, neşesini ve cesaretini kırmayın. Bu satırları okurken pek çok kişinin önemsemediği bir canlı için işin uzmanları böyle bir uyarıda bulunurlarsa, insan yavrusu için aynı uyarı tekrar tekrar ve altı çizilerek yapılmalı diye düşündüğümü anımsıyorum. Ve bakın aynı ansiklopediden ilgi duyacağınıza inandığım bölümlerden bazı derlemeler. Köpek eğitiminde en önemli öğe sabır, sabır, sabırdır. Söz dinlemeyen köpeklerin geçmişinde mutlaka bu değerli vasıftan yoksun bir eğitici vardır. Bir köpeği başarıyla terbiye edebilmek için hafif bir dokunuş, yumuşak bir ses ve sevgi dolu bir yüreğin önemi tartışılmaz. Bunu sakın unutmayın. Köpek sahibini mutlu etmek ister. Yeter ki siz ona ne istediğinizi onun anlayabileceği bir biçimde anlatabilin. Bunu yaparken yaşını, yeteneğini ve sınırlarını göz önünde bulundurun. Onu fazla zorlarsanız üzülecek ve yaşama sevincini yitirecektir. Dersini başardığında onu ödüllendirin ve her dersin sonunda ister iyi yapmış olsun ister kötü onu okşayıp sevin. Derslerin iyi şeyler olduğu izlenimini edinmeli. Ve bir köpeği eğitirken asla yapılmaması gerekenler listesinden seçtiklerim. Vır vır etmeyin. Sürekli söylenmeyin. Ciddi ve mantıklı olun. Onunla alay etmeyin, onu kızdırmayın. Ona saygı gösterin ki o da size saygı duysun. Kabahatinden kesinlikle emin değilseniz cezalandırmayın. Şüpheli durumlarda terazinin kefesi cezalandırmamadan yana ağır basmalı. İşte bir köpek ansiklopedisinde yazılanlar. Yorumunu sizlere bırakıyorum. Şimdi de çocuğa verilen cesaret ve bundan fışkıran girişimcilik hakkında tanık olduğum bir olayı aktarmak istiyorum. Bundan 25 yıl kadar önceydi. Arkadaşlarımın oğlu Selim o sıralarda 6-7 yaşlarında olmalıydı. Günün birinde bahçede bulduğu kocaman bir karton kutuyu sürükleyerek eve getirmiş, sonra da geçip içine oturmuş. Tepesindeki kapağı ve yan tarafı çizgi halinde keserek birer açıklık yapmış. O böyle uğraşırken odaya giren annesi sormuş. Ne yapıyorsun o kutunun içinde? Ben bir bilgisayarım. O yıllarda yani bundan 25 yıl önce bilgisayar pek de alışılmış aletler değildi. Annesi ne hadi oradan saçmalama demiş ne de alay etmiş onunla. Sadece gülümsemiş. Derken karton kutunun içinden bir ses duyulmuş. Anne haydi birlikte oynayalım. Oynayalım demiş annesi. Bak şimdi sen küçük kağıtlara sorular yazacaksın ve kutunun tepesinde açtığım yerden içeri atacaksın. Sonra ben onları okuyup cevaplayacağım ve şu yandaki kesikten dışarı vereceğim. Tıpkı bir bilgisayar gibi. Oğlunun bu buluşu arkadaşımın hoşuna gitmiş ve onun yanıtlayabileceği soruları küçük kağıtlara yazıp kutunun içine atmış. Selim de yanıtları yazıp kendince bilgisayar sesleri çıkararak yandaki delikten dışarı uzatıyormuş. Giderek bizler de katıldık bu oyuna. Soracak sorusu kalmayınca arkadaşım, haydi şu bilgisayara bir de siz soru sorun diyerek yardım istiyordu bizlerden. Yıllar geçti, Selim büyüdü ve Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden birini kurdu. Şimdi onun bilgisayarlarla donatılmış şirketinde seçim öncesi anketler yapılıyor, sonuçlar yorumlanıyor. Ülkemiz için oldukça yeni sayılan bir alanda iş yapma cesareti, belki de yıllar önce o karton kutunun içine girip bilgisayarcılık oynayan çocuğun hevesini kırmayan, tersine onu yüreklendiren bir annenin desteğinde yatıyor. Ne dersiniz? Yine bir başka ilke, sorumluluk. Çocuğumuzun sorumluluk duygusu taşıyan bir insan olmasını istiyorsak, öğütlerle cezalarla değil, bu kavramı da diğerlerinde olduğu gibi ona anlatarak, onun anlamasını sağlayarak, yani ona yaşatarak öğretmeliyiz. Örneğin, odasının duvarlarının ne renk olacağına o karar vermeli. Tatile çıktığımız zaman onun da fikrine başvurmalıyız. Aldığı kararın sonucunu beğenmezse, bu da onun için bir deneyim olacak. Bir daha sefere eski deneyimini de göz önüne alarak daha isabetli karar verebilecektir. Bu gelişim için her şeyden önce bizim ona karar verme ve bunun sorumluluğunu yaşama özgürlüğünü tanımamız gerek. Evde ona da görev vermeliyiz. Ailenin kararlarına katılan, işleri paylaşan küçük bir çocuk, sorumluluğunu yaşayarak anlayacaktır. Çocuğumuza sorumluluk aşılayamamamızın bir nedeni de o küçükken yapmak istediklerini, bizim "bırak etini ağabeyin kessin, sen şimdi ortalığı batırırsın. Bırak yatağını ablan toplasın, sen şimdi eğri büğrü yaparsın o yatağı. Saksıları sulamak mı, her taraf çamura mı bulansın istiyorsun? Sofrayı sen mi kurmak istiyorsun, olur mu hiç, sen daha küçüksün, beceremezsin" diyerek önlememiz, çocuğun hevesini kırmamızdır. Bizim bu davranışımızın başka bir olumsuz uzantısı da bir süre sonra çocuğun artık yeni bir şeyler denemekten, yeni sorumluluklar almaktan vazgeçmesidir. Oysa evde herkes bir şeyler yaparken çocuğumuza da becerebileceği bir iş mutlaka vermeli ve ona görevini başarmanın mutluluğunu yaşatmalıyız. Anneler genelde mutfakta yemek yaparken çocuğu ayak altında istemezler. Oysa örneğin ayıklaması için önüne bir avuç bezelye konan çocuk, canı sıkıldığı için ayak altında dolaşmayacak, tam tersiyle bir yandan annesiyle konuşarak bir yandan da ev işlerine katkıda bulunmanın keyfini yaşayacaktır. Hele de akşam sofrada bezelyeleri onun ayıkladığını söylenerek beğeni kazanması sağlanırsa, iş yapmanın, sorumluluk almanın zevkli bir şey olduğu izlenimini edinecektir. Ve unutmayalım ki ilk izlenimler çok çok önemlidir. Çocuğumuza iş yapmayı sevdirmek bizim elimizde. Burada düşmememiz gereken bir hata, iş veriyorum diye çocuklara ve gençlere angaryalar yüklemektir. Böyle bir davranış geri tepecek, onları iş yapmaktan soğutacaktır. Angarya değil, sevdiği işler arasından seçme hakkı vererek evin işleyişine katılmasını sağlamalıyız. Kimi çocuk bahçeyi, suyu, çiçekleri sever. Öyleyse ona bahçeyle ilgili ya da balkondaki saksı çiçeklerini sulama, kuru yaprakları ayıklama gibi bir görev verilebilir. Kimisi mutfağı sever, yemek pişirmeye ilgi duyar. Ona da önce domatesleri yıkama, bardakları masaya taşıma, sonra da sofrayı kurmanın tüm sorumluluğu verilebilir. Örneğin, hele de küçük bir çocuk ilk kurabiyesini pişirirken ömür boyu unutamayacağı bir deneyim kazanır. Bizimkine hiçbir iş yaptıramıyorum diye yakınan bizler dönüp kendimize sormalıyız. Acaba çocuk küçükken, bir şeyler yapmaya hevesliyken, bu hevesi ona izin vermeyerek biz mi kırdık? Yoksa iş yapmasını sevdirmeyi ön plana almadan onlara sadece angaryaları mı yükledik? Bakın bir gencimiz bu konuda neler yazmış. "Annem beni hala Agu diyen bir bebek gibi görüyor. Neden böyle düşündüğünü sonunda buldum. Annem bana sokağa tek başına çıkan bir bebeğe güvenildiği kadar güveniyor da ondan. Abarttığımı düşünüyorsanız işte bir örnek. Daha demin o yemeği hazırlıyordu. Ben de salata yapmayı teklif ettim. Cevap: hayır. Çünkü yetenek yoksulu bebek beceremez. İşin komik yanı, tanıdıklarımızla yemeğe çıktığımızda benimle yaşıt arkadaşlarıma olgun kişilermiş gibi davranılıyor ve onlar öyle dinleniyor. Benim sözümse habire kesiliyor. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki sıkıntı ve üzüntüden saçlarım dökülmeye başladı." Çocuğa hizmet, her türlü güzelliği yaşamına katma. Gelelim tüm bu kavramların yanı sıra bir insanın yaşamında en az onlar kadar önemli olan, güzelliklere ve yaşama sevincine giden kültür ve sanat yollarının çocuklarımıza açılmasına. Burada sözü gençlerimize bırakıyorum. Anne babalar çocuklarını küçük yaşlardan başlayarak belli bir spor ya da kültür faaliyetine alıştırmalılar. Bunu mutlaka yapmalılar. Çünkü çocukken bunu kendi bilemez, düşünemez. Büyüyünce de iş işten geçmiş olur. Mesela babam beni ilkokul 2'de piyanoya başlatmasaydı, bu yaşımda bana müthiş statü kazandıran bu ayrıcalıktan hiç yararlanamayacaktım. Başka bir örnek de Fransızca sınıfımdaki arkadaşlarımdan biri. Babası onun Fransız anaokuluna gitmesini istiyormuş. Oysa okula kabul edilmek için Fransızca bilmesi koşulu varmış. Böylece 4 yaşındaki oğlunu bizlerle Fransızca kursuna yolladı ve bu çocuk bizimle 2 yıl ders aldıktan sonra anaokuluna kabul edildi. Bu da okuma sevgisinin kazandırılması üzerine bir mektup. Annemle babam akıllı, bilgili ve yardımseverler. Annemin arkadaşlarımla sorunlarım olduğu zaman bana yol göstermesi, derslerimde bana yardımcı olması, hayatımın bir amacı olması gerektiğini bana söylemesi beni mutlu ediyor. Babamın bana kompozisyonlarımda, dönem ödevlerimde yardımcı olması onlara bağlanmamı sağlıyor. Ve asıl belirtmek istediğim, canım anneciğimin beni kitap okumaya alıştırmak için gösterdiği çabalar. O, ben daha konuşmasını bile bilmezken, kitaba alıştırmak için resimli kitaplar alır, bunları bana okurdu. İlkokula başladıktan sonra, doğum günlerimde ve yılbaşlarında bana hep kitap armağan etti. Sonuçta ben tam bir kitap kurdu olup çıktım. Ne mutlu, ne mutlu. Çağdaş toplumlar çocuklarına önem veren toplumlar. Bu nedenle çocuklarını okul öncesinde ve ilkokul yıllarında derslerinin yanı sıra sporla, sanatla, kültürle tanıştırıyorlar. Örneğin çocuk yaz tatilinde hemen bir yüzme kursuna yazdırılıyor ve o yaz doğru dürüst yüzmesini öğreniyor. Yaz ayları bomboş geçirileceğine bir spor ya da kültür etkinliğiyle değerlendiriliyor. Müzik dersleri aldırılıyor, müzelere götürülüyor, tarihi yerler gezdiriliyor. Artık bizim ülkemizde de bu tür etkinlikler başladı. Ama gönül bunun çok daha yaygınlaştırılmasını, sadece büyük kentlerde büyük paralarla değil, tüm kentlerimizdeki maddi olanakları kısıtlı olan çocukları da kapsayacak biçimde gerçekleşmesini istiyor. Yine bu ülkelerin çocuklarına baktığımızda onların ev, okul, ödev üçgeni içinde sıkışıp kalmadıklarını, sosyal yaşamları olduğunu ve bunun spor, sanat ve kültürle bezendiğini görüyoruz. Lise çağına geldiklerinde bir müzik aleti çalabiliyorlar. Müzik bilgisine sahipler. Yüzüyor, kayak yapıyor, tenis, voleybol, basketbol oynayabiliyorlar. Yaz okullarında, kamplarda yeni yeni arkadaşlıklar kurarak insan ilişkileri hakkında deneyim edinmiş oluyorlar. Piyesler görmüş, iyi kitaplar okumuş oluyorlar. Ve tüm bu güzelliklerin temeli anaokulu ve ilkokul döneminde atılıyor. Genç olduklarındaysa bu birikim yaşamlarının çoktan bir parçası haline gelmiş oluyor. Ve küçük yaşlardan başlayarak edindikleri yaşama kültürü, ömür boyu onların hayatına anlam, renk ve ruh katıyor. Neden bizim çocuklarımızda böyle olmasın? Evet, belki şu anda olanaklar el vermiyor deniyor. Ama bizler bir şeyler yapmayı denedik mi? İşte bu noktada çocuğa hizmet verme kavramı ortaya çıkıyor. Çocuklarımıza hizmet vermeliyiz. Bu konuda kafamızı yormalı, zaman ayırmalı, zaman yaratmalı ve bir şeyler yapmalıyız. Sıkılan çocuğun haydi git oyna diye sokağa gönderilmesine ya da gezmeye götürüyorum diye kendi arkadaşlarımızın evinde sıkıntıdan patlamasına razı olmamalıyız. Çocuğun kendi zevkleri ve sevdikleriyle doyurulmuş zaman dilimleri yaşamasını sağlamalıyız. Onun da kendine özgü bir sosyal yaşamı olması gerektiğinin artık farkına varmalıyız. Neler yapabiliriz? Yapmak istedikten sonra öyle çok şey var ki, örneğin birilerinin gerçekleştirmesini bekleyene kadar mahalle halkı el ele verip, gerekli yerlere başvurarak, kendi olanaklarımızı seferber ederek bir yaz okulu açabiliriz. Mahallemizdeki emekli müzik, resim, beden eğitimi öğretmenlerinden ve gönüllü çalışacak gençlerden yararlanabiliriz. Her birinin haftada birkaç saatini ayırması mahallenin çocuklarına neler neler katacaktır. Ya da aramızda para toplayıp bir tenis kortu yaptırabiliriz. Böylece hiçbir şey yapmadan geçecek bir yaz yerine çocuklarımız küçük bir ücret karşılığında ülkemizde az sayıda kort bulunması nedeniyle pahalı bir spora dönüşen tenisi öğrenip oynayabileceklerdir. Bir basket ya da voleybol sahası yaz akşamlarında gençlerimizin duvarların üstünde tüneyip zaman öldürmeleri yerine spor yaparak eğlenmelerini sağlayacaktır. Yabancı dil bilen ev hanımları yazın ders verebilirler. 3 ay az zaman değil, hele de olanakları sınırlı ailelerin çocukları için. Çocuklarımıza onların zevk alacağı gezintiler düzenleyebiliriz. Kötü arkadaşlarla birlikte yapılan bir piknik onları aynı zamanda doğayla buluşturacaktır. Bu arada yaprakları, çiçekleri kim tanıyor, karıncalar nereye gidiyor, ne yapıyorlar gibi ortaya çeşitli sorular atarak onları bu tür oyunlarla eğlendirerek bilgilendirebilir, doğanın görkemli güzelliğiyle tanıştırabiliriz. Ağaçların ilginç yaşam öykülerini anlatarak onların da birer canlı olduğunu ve her canlı gibi sevilmeleri gerektiğini vurgulayarak çevre bilincini geliştirebiliriz. Eminim çocuğumuz bu tür bir gezintiyi annesinin arkadaşı Ayşe teyzenin evinde duvar saymaya yeğleyecektir. Çocuğa hizmet kavramı ile ilgili bir örnek. Rastlantı sonucu bulduğu bir yöntemle çocuklarına pek çok şey öğrettiğini anlatıyor bu baba. Bir akşam çocuklarını yatırırken bir tanesi "Baba, yıldızlar ve ay neden kar taneleri gibi yeryüzüne düşmüyor?" diye sorunca baba yaşça daha büyük olana dönüp "Sence neden düşmüyorlar?" diye sorarak soruyu doğrudan yanıtlamak yerine onları düşünmeye itiyor. Bu soru diğerini izliyor ve o gece gökyüzü, yıldızlar, uzay üzerine epeyce konuşuyorlar. Bu olaydan sonra aşağı yukarı her gece çocuklar yatmadan bir soru soruyorlar. Babaları ise "Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye soruyu soruyla yanıtlıyor ve sorular diğer soruları ve bilgileri getiriyor. Yeni oyunumuz sayesinde ölümden tutun, yaşlılık, vücudumuz, cinsellik gibi pek çok konuda çocuklar bilgi edindiler. Ama daha da önemlisi düşünmeyi öğrenmeye başladılar diyor babaları. Oysa sorulan soruyu doğrudan cevaplayabilir, gerekli bilgiyi verebilirdi. Ama bu baba daha önemli bir şeyi düşünmesini öğretmeyi yeğlemişti. Çocuklarına bir hizmet vermeyi yeğlemişti. Çocuğumuza armağan verirken de zihnimizin gerisinde onun yetişmesine hizmet etmek olmalı. Bir anı defteri onun duygularını yazarak kendini daha iyi tanımasını ve rahatlamasını sağlayacaktır. Bir çocuk dergisine abone etmek, onun kendini daha bir büyümüş ve önemli hissetmesine yol açacaktır. Pool, deniz kabukları gibi koleksiyonlara başlatmak da çocuğa bir konu üzerinde araştırma yapmayı, bilgi ve belge toplamayı öğretecektir. Resim defterleri, boya kalemleri, seçkin kasetler, pimpon raketi ve topları, bunların her biri sanatla, sporla tanışmayı sağlayacak yeni ilgi alanları. Ve tabii ki kitaplar. Her tür kitap ama özellikle onu bilgilendirecek, genel kültürüne destek olacak güzel kitaplar. Onlara pek çok şey katacak, ufuklar açacak. İşte tüm bu saydıklarımız ve daha binbir ayrıntıdan oluşuyor çocuğa hizmet kavramı. Çocuğa hizmet fikri giderek kurumlaşıyor. Tatil köylerinin bazıları artık bünyelerine çocuk köyünü de katıyorlar. Öyle ya, tatil köylerinde her şey büyüklere göre düzenlenmiş. Çocuklarsa anne babalarına uymak zorundalar. Bu da pek çok sıkıntı, ağlama, sızlanmayı beraberinde getiriyor. Durumu gözleyen yöneticiler köyün içine bir de çocuk köyü yapıyorlar. Burada çocukların boylarına göre küçük evler, küçük iskemle ve masalar var. Çocuklarla oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen, resimler yaptıran bakıcılar var. Anne babalar gazetelerini okurken çocuklar kendi köylerinde oyuncaklarıyla oynuyor, resim yapıyor, şarkılar söylüyorlar. İstedikleri vakit gidip anne babalarının yanında oturuyor, sıkılınca arkadaşlarına katılıyor. Hafta sonu geldiğinde de bir gösteri düzenleyip öğrendikleri şarkıları söylüyor, resimlerini sergiliyorlar.